أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا. Bunu hepimiz ediyoruz değil mi? Anlamını düşünerek yapıyoruz. Önce sığınıyoruz. Yani şu an sığınıyoruz. Kim, neden sığınıyoruz? Şeytandan sığınıyoruz. Kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Aslında yanlış söyledim. Kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Neden sığınıyoruz? Kimden sığınıyoruz? Şeytandan. Çünkü sıralamada önce Allah'ı kullanmak lazım. Yani Allah'a sığınmak önemli. Sonra neden sığındığımız önemli. Zaten yaşantımızda böyle önceliklerimizi belirlersek hem bu dünya hem ahiret için şey olur. Hani bir iki ders evvel konuşmuştuk ya, hayat tercihler, din tercihler oluyor. Yani muhakkak önümüzde seçenekler var. Hani Allah-u Teala imtihandır diyor ya, imtihanda seçenekler yok mu? En az iki seçenek vardır değil mi? Yani tek seçenekli bir imtihan olamaz. O imtihan değil zaten. Seçenek varsa önünde bu imtihandır. Acaba hangisini yapacak? Dolayısıyla hayat tercihler oluyor. Yani çok zor değil aslında. Şuradan mı gideceğim, buradan mı gideceğim? Bunu mu yapacağım, bunu mu yapacağım? İkinci boyutu da Allah-u Teala bu tercihlerini yaparken senin niyetini biliyor. Şimdi günümüzdeki imtihanlarda öğretmenler ya da optik sistemler, yani bilgisayar değerlendirirken senin niyetini sorgulayamaz. Senin sadece seçeneklerini belirler. Ona göre değerlendirir. Ama Allah-u Teala sen bir seçenek yapıyorsan yaptın ama neden yaptın? Bunu biliyor. İşte buna derinler deniyor. Hani siz nefislerinizdeki dizleseniz de, açığa vursanız da Allah sizi onunla imtihan edecektir meselesi. Siz istediğiniz kadar kendinizi bile kandırın. İnsanın kendini kandırması biliyorsunuz psikolojik bir gerçektir. Hani okulda psikoloji derslerinde öğretildi, savunma mekanizmaları denilen şeyler vardır. Yani kişi bir şey yaparken bir istemediği bir durumla karşılaştığında onu değişik mekanizmalarla kendi üzerinden atmaya, onun etkilerini hafifletmeye çalışır. Buna savunma mekanizmaları denir. Ki bu çok yanlış sonuçlara kadar gidebilir. Bunlardan biriniz de en bilinenin yansıtmadır. Yani suçlu kendisidir. Kendisi algılar ya da birisi söyler. Ama olayın sebebini başkası gibi göstererek ne yapar? Derinlerin, başka bir ifadeyle bilinçaltı, başka bir ifadeyle egosu, başka bir ifadeyle nefsi kendini temize çıkarmak ister. Çünkü nefislerin temelinde kendini ilahlaştırmak temayülü vardır. Bu da kendi sözüm değil, Kur'an-ı Kerim'de ayette sen kendi hevasını, ilah edineni gördün mü diyor. Heva, nefislerin talepleri, istekleri, nefsin duygusudur. Dolayısıyla sonuna kadar gidildiği takdirde nefislerin kendilerine ilah edinme temayülü vardır. Buraya niye geldim? Biz tercihlerimizi yaparken aslında bilinçaltımızdan da etkilenerek bir şeyler yapıyoruz. Yapıyoruz, neden yapıyoruz? İşte Allah-u Teala diyor ki orada, siz diyor kalplerinizdeki falan demiyor, çevrilirken içindekiniz kalpleriniz diyor ama orada nefisleriniz diyor. Siz nefislerinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah sizi onunla ne yapacaktır? İmtihan edecektir. O yüzden niye geldim ben buraya? Yani önce dedim ki neden sığınıyoruz? Şeytandan sığınıyoruz. Kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Bir şey rahatsız etti beni. Dedim ya, sonra şeye geldi. Eûzu Besmele'nin sıralanışına geldim. Eûzu Billah. Önce sığınmak var. Allah'a sığınmak var. Sonra şeytan var. Yani bu önceliklerimizi biz ayarlamak mecburiyetindeyiz. Hayatın her kısmında da tercihlerimizi belirliyoruz. Mesela bu derslerde çok yinelendi. Bir şey alırken, kıyafet alırken, televizyon programı izlerken, kızınızı ya da oğlunuzu gelin verirken, ev alırken yayın bunu. Tercihlerinizi neye göre yapıyorsunuz? Önceliklerinizi neye göre belirliyorsunuz? Muhakkak kendi ifadeleriniz, bir savunmanız vardır. Yani kendinizce bir haklı sebebiniz vardır. Ama bu Allah indinde ne kadar doğrudur? Ne kadar geçerlidir? Yani sizin doğrularınız var. Ama mükemmel misiniz? Ne kadar Allah dostu, ne kadar evliyiz, ne kadar takva sahibiyiz? Ne kadar Allah'ın doğrularıyla iş görüyoruz? Yani en azından Şöyle bir olay var. Dişleri fırçalayarak da temiz olunabilir. Sürekli bakımla da temiz olunabilir. Ama temizlik üst bir duygudur, üst bir ahlaktır değil mi? Temiz insan her şeyle temizdir. Giyimiyle, kuşamıyla, şeyiyle falan. Değilsin, fıtratında yok, sen de bunun farkındasın. En azından gayretle, yaparak, belirli alışkanlık olmasıyla temiz ahlaka doğru bir yöneliş olur. Biz de takva sahibi değiliz. Takva sahibi olmak adına en azından gayretle, şunu böyle yapayım, bunu böyle yapayım, hadise uyuyayım bari diye şeylerimiz gerekli. Yani nihayetinde hayat tercihlerden ibaret. Ahirette de biz bununla sorumlu tutacağız. Buna her zaman dikkat edelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim dedik. 16. ayetten devam ediyoruz. Ve emmellezine keferu ve kezzebu bi ayatine. Ve emma gelince, kime gelince, ellezine keferu, küfredenlere, yani inkar edenlere ve kezzebu ve yalanlayanlara gelince. Şimdi bu emma deyince Arapçada önceden başka bir şey anlatılır. Peki bir de bunları anlatalım bakalım. Yani şunlara gelince anlamı gelir. Önceden neyi anlatıyordu? Önceden bir önceki ayete bakın 15'e. Ve emmellezine amenu, iman edenlere ve amülüs salihate, yararlı iş yapanlara gelince fehum fi ravvatin yuhberun. Onlar bir ravzada, bir bahçede, yani bir cennet bahçesi diyelim buna, neşelenmektedirler. Kimler bunlar? Amenü ve amülüs salihate. Bu tabiri Arapça kullanıyorum özellikle. Kur'an'da o kadar çok geçiyor ki. Yani iman edenler ve yararlı işler yapanlar ya da salih amel işleyenler geçiyor. Ama bu kalıbı hani kulağınıza alışkanlık olarak, Arapça olarak yerleştirin. Amenü ve amülüs salihate. Ne demekti? İman edenler amenü ve amülüs salihate, salih amel işleyenler. Biz bunu farklı bir şekilde yorumlamıştık. Çünkü salih amel deyince biraz daha iş basitleştiriliyor. İman edenler ve ettikleri imanın gerekleri ölçüsünde, iman ettiği derece ölçüsünde yapmaları gerekenlerini doğru olarak yapanlar diyebiliriz. Çünkü imanı yüksek olan bir insanın yapması gereken ile imanı daha düşük seviyelerde, daha alt kemaliyet seviyelerinde olanın yapması arasında fark vardır. Belirli bir imanı şurada, mesela çocuğun imanı gibi düşünün. Ondan beklenenler farklıdır. Kemaliyet arttıkça beklenenler farklıdır. Sizin bu iman derecelerinizdeki artış olduktan sonra da artık herhangi birisinin davranışı gibi davranamazsınız. Diyelim namaz kılma. Belirli bir, yani 7 yaşından sonra ya da buluğ döneminden sonra namaz gerekli oluyor değil mi? Buluğ erildikten sonra. Şimdi buluğa yeni gelmiş bir kimsenin namaz kılmasının şeyini düşünün. Durumunu düşünün. Bir de sürekli Kur'an okuyan, belirli bir seviyeye gelmiş birisinin namaz. İkisini de 5 vakit farz. Uymuyor burada. Yani sadece namaz kılmak derseniz amülüs salihatiye, ayeti tam olarak açıklayamıyorsunuz. Yani bu da namaz, bu da kılmaz. Ne fark ediyor? Hayır. İmanı değişti ya. Namazının artık daha farklı kalitede olması gerekiyor. Daha farklı bir yöneliş olması lazım artık. Yani 13 yaşınızdaki gibi kılamazsın. 13 yaşında namaz kılana bakın. Şöyle şöyle sallanır. Sağa sola bakar. Adımlar atar. Kafasından neler geçer.
Çok çabuk.
Dışarıdan bakın. Aynı namaz kılıyor. Büyümenin, kemal olmanın farkı ne? Senin namazının artık bir şeylerin değişmesi lazım. Biz burada kaç yıldır Kur'an okunuyor. Bu dersler yapılıyor. Siz evde ekstra gayretleriniz oluyor. Birçok şey oluyor. Artık bir sene öncesine göre namazlarınızın farklı olması lazım. Kıyaslayın. Yani bir sene, iki sene ya da belirli bir zaman dilimi öncesine göre nasıl? Burada bir sürü ayet okuduk. Ki insanın hayatı bir ayetle değişir. Sahabi efendilerimizin bir ayetle değişti hayatları. Bir ayet değişir. Yüzlerce ayet okuduk. Eğer bu evvelkilerin masallarıdır konumundan değilseniz farklılık olması lazım. Hayatınızın genelinde bu böyle olması lazım. Konumuz örnek namaz olduğu için onu diyorum. bir ay öncesi, bir yıl öncesi, iki yıl öncesi neyse farklı olması lazım. Bunu herkes kendisi bir sorgulasın. O zaman o ayetleri yaşamıyoruz demektir. Allah-u Teala da bir sevap kazanalım, zaman geçirelim diye göndermedi bunu. Değil mi? Eğer diyor bu diyor, biz diyor bir eğlence isteseydik diyor, kendi katımızdan bulurduk bunu diyor. Siz diyor bir oyun eğlence mi zannediyorsunuz yani bu hayatı diyor, hak sistemi, sünnetullahı basite mi alıyorsunuz diyor. Eğer biz eğlence isteseydik bunu katımızdan edinirdik diyor. Yani bunu o şekilde açıklamak istedim. Ameli ve amelü salihati çok basite indirgenek kitaplarda anlatılıyor. İşte sadaka ver, namaz kıl, oruç tut, tamam. Bitti. Hayır. Neden Allah-u Teala amenü ile değerlendiriyor? Yani amenü ve amelü salihati. Amenü ve amelü salihati. Amenü, amelü salihati. Demek ki iki kavram birbiriyle ilişkili. Birinin yükselmesi, diğerinin yükselmesi oluyor. İmanla şeyi de birbirine ilişkilendirmek lazım. Bu ayete gelelim ve şunlara gelince diyor. Bunun o grubun zıddı olarak söylüyor bunu. Aksi karşı tarafı olarak söylüyor. Ve emmellezine keferu ve kezzebu. Bak neyin geldi? Amenü ve amilus saliyati. Burada kezzebu keferu ve kezzebu. Keferu ne demekti? İnkar etmek, küfretmek, örtmek. Kezzebu da yalanlamak. Demek ki bunların karşılığı, zıt alanı da buymuş. Yani Allah'ın Teala'nın istediği amenü ve amilus saliyati, istemediği bunun zıttı ise küfretmek ve yalanlamak.
İnkar ve yalan.
İnkar ve yalan. Bunlar da bunun zıttı. Neye inkar? Bir ayatina. Neyi yalanlama? Bir ayatına. Bir ayatına ne demek? Ayetlerimize. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlara ne olacakmış? Fe ulaike fil azabi muhdarun. Hazır bulunacakları, hazır bulundurulacakları bir azabın içindedir. O orada ne diyor? Diyanetin şeyinde.
İnkar
Evet. Nihayetinde onlar nerede hazır şey yapacaklardır diyor.
Cehennem azabı için.
Cehennem azabı diyor değil mi? Başka bir şey diyor mu yerlerde farklı?
İnkar edin. Ayetlerimizi ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ise cehennem azabı için hazırlanmışlar.
Tamam, azabın içindirler. Yani burada cehennem geçmiyor da tamam, azabı muhtarım. Hazır bir azabın içerisinde bulundurulacaklardır.
Cehennem hazır demektir.
Hazır ama yaklaştırılmadı da. Yani nasıl? Cennetten biraz farklı. Cennet hazır. Cennet hazır. Cehennemde potansiyel var. Mesela kömürler gibi düşünün. Yani hazır. Ama tutuşturulmadı. Nereden anlıyoruz? Bu ayetlerden anlaşıyoruz. Cehennem tutuşturulduğu vakittir diyor. Gutu diye bir fiil var orada. Yakıt var ya, tutuşturulmak. Tutuşturulduğu vakit diyor. Yani daha tutuşturulmamış.
Hazır.
Tutuşturulduğu vakit. Başka bir ayette de diyor, cehennem yakınlaştırıldığında diyor. Yani o sahneleri hep gözümüzün önünde canlandırmamız gerekiyor ya. Film sahneleri yaşayacağımız gibi. Orada insanlar, bütün insanlık, bütün mahlukat toplanıyor. Ve cehennem yaklaştırılıyor. Hikaye gibi geliyor ama yani öyle olduğunda onların halleri nice olacak diyor.
Gelecek akıbeti görüyorlar o işte. Peki.
Yani yani bugün ne ona şey olabilir? Bir yanardağ düşünün. Hani yani. Belgesellerde izliyoruz ya. Yani su akar gibi lav ateş akıyor. Yani taş, yani kafamıza attığımızda yarıcak taş sıvı haline gelmiş. Ya eriyen ne? Hani böyle lav değil mi? Soğuyor, taş haline geliyor. Yani granitsel, volkanik kayalar oluşturuyor sert olanlar. Yani bugün zeminlere döşeniyor şey olmasın diye. Bu kadar sert bir şey akıyor. Sıvı yani. İçtiğimiz su sıvı değil mi? O da sıvı. Farkı ısısı. Taş eriyor. Demir eriyor. Şimdi ve bu dünya değerleriyle biz bunu görüyoruz. Ve bizim o ortamın içinde olduğumuzu düşünün. Hani bu belgeselleri falan o gözle izlerseniz daha şey yaparsınız. Ve onun katlarca fazlası. Yani bu dünya değerleri. Nasıl cennet değerleri? bu dünya değerlerine göre çok yüksek, anlatılamaz bile, anlaşılamaz boyutta değil mi? Allah'ın azabı da şiddetle. Ve yaklaştırılıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in dışında bakın. Aklınıza kim gelirse, yani bu tasavvuf kitaplarında okuduğumuz, İslam tarihinde okuduğumuz, sahabe hikayelerinde okuduğumuz ve peygamber kıssalarında okuduğumuz kimler var ise, hepsi nefsi nefsi diyeceklermiş. Yani aman halim ne olacak, aman ben ne olacağım anlamında nefsi nefsi. İlla Resulullah. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bir tek, yani korkmuyor mu? Korkuyor. Yani Allah'ın azabı, korkmamak mümkün mü? Ama Allah'a yönelişinden, Allah indindeki değerinden, yani öyle ki öyle, bir tek ümmeti diyebiliyor. Yani bu bizim yıllardır duyduğumuz hikayeleşmiş şeyler ama bakın realitesiyle değerlendirdiğinde çok ciddi. Yani bakın isim vermek istemiyorum. Yani Peygamber Efendimiz dışında aklınıza kim gelirse diyorum. Peygamberlerin isimlerini bir düşünün. Hikayelerini okuduğumuz gibi de düşünmeyin. Yani o ulul azam peygamberler dahil. Ashab-ı kiram efendilerimizi düşünün. Evliyaullah'ı düşünün. Yani nice hikayelerini, nelerini duyduklarımızı düşünün. Yani hepsi nefsi nefsi diyorlar. Yani şaka bir değil yani bu ortam. İşte böyle bir ortamda işte yakınlaştırıldı. Bu soru nereden çıktı? Cehennemle ilgili bir şey sordu bir yerde. Ha, cehennemle işte bu ayetle ilgili. İşte diyor ki ayetlerimizi ve şey güzel uyardı ve livelikail ahire, ahirete kavuşmayı yalanlayanlara diyor. Yani bakın bize de burada bir mesaj var. Yani diyor ki bakın ahireti biraz fazla düşünün diyor. Hani kavuşacağınız gibi düşünün diyor. Hani ben bu sahneleri biraz vurgulu anlatıyorum, şey yapıyorum. Yani Allah'ın muradı o. Bak ayeti iyi dinleyin. Ahireti kavuşmayı yalanlayanlara diyor. Ya da ne diyor? Küfredenlere, yani üzerine örtenlere diyor. Yani bir tamamen reddiye var. Bir de yalanmış gibi gereken önemi vermeyenlere. İkazı anlıyorsunuz değil mi? Yani biz ameli ve amül salihati gerçekleştirirsek Allah'ın izniyle cennet bahçelerinde ki tahayyül edemeyeceğiniz ikramlarda, yani tahayyül edemezsiniz diyor Allah-u Teala. En fazla şu deniyor. Bunlar bizim dünyada rızıklandırıldıklarımızın benzerleri diyor. Yani bir benzerlik söz konusu. Ama mahiyeti çok farklı. Yani bizim idrak düzeyimizin üstünde bir şey. Bu kadar muhteşem ikramlar var. Bunun sebebi de var ama derinlere girmeyeyim, çok fazla konu dağılacak. Bunun zıttında olanlar var. İşte bu ikinci ayette bununla ilgili. O sahneleri düşünmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Hatta tasavvufta rabıtalar yaptırılır. Ölüm rabıtası yaptırılır mesela. Yani nasıl ölüm rabıtası yaptırılır? Yani yatağa yatarsınız. Ya da olduğunuz yerde. Ya ben ölecek miyim? Öleceğim. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Şu an olsa. Kimse yok. Rahatsızlaşmaya başladım. İşte görüntüler almaya başladım. O nekahat halini yaşamaya başladım. Sekaret halini yaşamaya başladım. Ölüm meleği geldi. Azrail geldi. Yani bunları yaşayarak ama, teorik değil. Gerçekten olsa nasıl olur? Ve devamı. O an, alış anı. Ya önden mi gelecek acaba? Arkadan mı gelecek? Soldan mı gelecek? Mesela ben şey yapıyorum, bir olağanüstülük hissettiğimde bakıyorum. Bu olağanüstülük benim sağımdan mı, önümden mi, arkamdan mı geldi? Arkamdan geldi. O Azrail olsa yandım ben o anda. Ayvayı yedim. Yani illa hesap falan günü o gün bitmesi gerekmiyor. Allah-u Teala işaretleriyle şey yapıyor. Yani bu dünyada da anlarsınız. Rüyalarımız var, yaşantımız var. Aynaya bakıyoruz. Kıyaslıyoruz. Değil mi yani? Ölüm anında da öyle. Ve ondan sonrası alırken neleri hissedeceğiz? Yani ciddi ciddi bunların ve sürekli olarak antrenmanları var. Niye bunu sadece bir tarikat yapsın, belirli bir cemaat, bir grup yapsın? Biz de yapalım. İşte o zaman bu ayetin içerisine giriyoruz. Ahirete kavuşmayı yalanlayanlara girmemiş oluyoruz. Olacakmış gibi diyoruz. Bunlar bizim için gayet değil mi? Gayet. Bak hepimiz şaşırdık, etkilendik. Yani aa böyle mi falan. Sohbetlerimiz içinde hiç geçiyor mu bunlar? Ya da hayatında gündemimize kaç kez alıyoruz bunu? Hepimiz iman ediyoruz. Yani kabul ediyoruz daha doğrusu öleceğimizi. Ama o anlara ne olacak, yarın olacakmış gibi düşünmüyoruz. İşte Allah korusun bu ayetin içerisinde girme tehlikesi var o zaman. Devam edelim. Fesubhanallah. Öyleyse diyor, yani içi şeyi de anlatıyor. Cennetlikleri de cehennemlikleri de anlatıyor. İki cümleyle özetliyor. İki cümleyle özetliyor. Fesubhanallah. Öyleyse Allah'ı tesbih edin. Hangi vakitlerde sizinle? Tamam tesbih edelim. Peki nasıl yapacağımız ve ne zamanlar yapacağımızın geliyor. Hıyne diyor. Hıyne ile devam ediyor burada. Hıyne zamanla ilgili bir kavramdır. Şu olduğu zaman. Demek ki nasılını anlatmıyor. Burada özellikle zamanını anlatıyor. Ne zamanları olacağını anlatıyor. Ve hıyne tumsune ve hıyne tusbihun. Akşamladığınız ve sabahladığınız vakit. Devam ediyor. Neyse o sonra şey yapıyor. Ve lehul hamdu fis semavati vel ard. Gökte ve yerde hamd ondadır. Sabahladığınız ve akşamladığınız vakit. Yani sabah ve akşam namazları diyebiliriz buna. Yani eğer illa bir şeyine geleceksek. Ve aşiyan ve hine tuzhirun. Aşiyan böyle gözün karanlığı hissetmeye başladığı vakit. Aşiyan. Yani akşam diyebileceğimiz bir pozisyon. Yatsı namazı diyorlar. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Biraz bu akşam yatsı namazları karıştırılmış. Oraya girmek istemiyorum. Yani tam bu oruçların iftar vakitlerine kadar giden bunların orucun ne zaman başlayıp sona ereceğiyle ilgili şeylere girer. Girince çıkamayız onun içerisine. Biraz teknik bir konu. Şey yapmayayım. Genel hatlarıyla söylemek istiyorum. Mesela Arapçada yatsı namazına salate mağrib denir. Güneşin batışı ile ilgili. Yatsı namazına salatil ışa denir. Aşağı denir. Karıştırıyorum. Birisi akşam yemeği, ışığa.
Aşağı. Mağrib akşam, ışığa yatsı.
Yatsı.
Gözlüğü öğlen, güneşin sabah, şimdi
zuhur.
Öğlen.
Şey, içinde asr.
Asr.
Öyle. Fecir, zuhur, asr, mağrib, ışığa. Şimdi burada vakitleri belirliyor demiş Rabbim. Şimdi bunu şöyle açıklanıyor. Allah'ı bizim anmamız ve tesbih etmemiz lazım değil mi? Hani Yunus Emre diyor ki, ey Yunus diyor sen bu dünyaya niye geldin diyor. Sabah akşam Allah'ı zikret diye. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Ben diyor cinleri ve insanları ancak diyor kulluk etsinler yarattım diyor. Kulluk etmenin şeyine, göstergesine ibadet etmek. Bilinen anlamıyla. Daha şey, yaşama yayılan anlamıyla da sürekli bir tesbih ve zikir halinde bulunmak. Evet. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Allah-u Teala asgarilerini bildirmiştir. Mesela şöyle. Bizim kazandıklarımızdan başkalarında görüp gözetmemiz lazım. Bunu ilmihal bilgileri, ibadet bilgileriyle zekatla minimumu, asgarisi zekat olarak belirlemiş. Sadakanın belirli bir ölçüsü yok. Yani bir vermeyle ilgili. Bizim fazla yiyip içmememiz lazım. Doğru mu? Bunu inkar eden bir şey var mı? Değil mi? Bütün tıp bana her şeyi bunu söylüyor. Estetik bunu söylüyor. Değil mi? Spor ilmi bunu söylüyor. Herkes bunu söylüyor. Dinlemiyor. Bunun şeyine ibadetsel karşılığı oruç tutmak. Bizim Allah'ı sürekli hatırda tutmamız gerekiyor. Bunun şeyi ne? Namaz. Namaz. Asgarisini bahsediyorum. Asgarisini. Bakın namaz kılmak bazılarına ne kadar ağır geliyor. Ya ben bu zamanı nasıl ayarlayayım diyor. Aslında asgarilerdir bunlar. Minimumlardır. Olmazsa olmazdır. Yani hiç olmazsa diyor Allah-u Teala beni günde 5 vakit anacaksın diyor. Buna mecbursun diyor. Senin kulluğunun gereği diyor. Bundan aşağısı olmaz diyor. O zaman niye Müslümansın diyor. Bakın namaz asgaridir. Biz maksimum zannediyoruz. Azami zannediyoruz. Peki bunun şeyi ne? Aslı ne? İşte sizin sorduğunuz soruya getirmek için yapıyorum bunu. Tesbih ve zikirdir. Biz sürekli olarak bir tesbihat ve zikir modunda olmak mecburiyetindeyiz aslında. Yani Allah'ı unutmamakla mükellefiz. Günde birkaç kez aklımıza geliyor. Onda da namazda ne kadar aklımıza geliyor? Yani bir samimi olun, içinize bakın. Ben namaz mı kılıyorum, Allah'ı zikir mi ediyorum diye bir sorun kendinize. Namazın kaç dakikasında, yüzde kaçında tam bir zikir, yani iletişim, yönelme halindesiniz? En iyi haliyle genellikle sureleri doğru söylemek modunda oluyoruz. Yani tadili erkana uymakla meşgul oluyoruz en fazla. Yani ben kendi adıma da söylüyorum bunları.
Namazın tekbir ile selam arasında hiç bozmamamız lazım yöneliş konsantrasyonu. Şey olarak da namazdan sonra da yapmamız aslında emir. Bunu konuşmuş muyduk sizle? Bir ayette diyor ki namaz bittikten sonra diyor. Bakın namazı bitirdikten sonra diyor. Ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin, zikretmeye devam edin diyor. Bak, namazın içinde bile değil. Namazı bitirdiniz diyor. Ayaktayken, otururken, yanlarınız üzerindeyken. Hadi otururken ayaktan anladık. Yanlarınız üzerine ne? Yatarken diyor yani. Yani diyor ki yaşamın her anında.
Bu şöyle anlaşılmış. Namazı kıldık, tesbihat çekiyoruz ya. Bu ayetin açıklaması olarak düşünülmüş.
Doğru. Yani namazı kıldın hani yallah değil, en azından bir tesbihat. Ama şuursuz bir tesbihat. Allah'ın istediği namazı bitirdin. Doğru da kıldın. Yani zikir halindesin, bir yöneliş halindesin. Allah aklında, hatırında, önünde ne derseniz deyin kendi kelimelerinizle. Selam verdin, bozmuyorsun o halini. Bakın burası çok önemli.
Kalktınız, devam edelim, tesbih çekmediniz. O modda devam ediyorsunuz. İşinizde, ailenizle beraberken, camide, nerede olursa. Bakın camilerde ne oluyor? Namaz bitti, neredesin bilmem ne. Allah'ı sattın, gitti. Unuttu. Hani ayetin o namazı bitirince ayaktayken, otururken, yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikretmeye devam edin diyor. Ne oldu? İşte o yüzden bizim namazlarımız parantezler içinde kalıyor. Çok iyi ibadet ediyoruz. Müthiş. Namaz bitti. Allah dünya.
Vallahi böyle yapıyoruz ya.
Şeyi çıkar, takkeyi at. Allah diyor. Tamam işim bitti Allah seninle. Haşa.
Yani Allah-u Teala bizim sürekli zikir modunda olmamızı istiyor. Namaz ayrı, yaşam ayrı değil. Namaz ibadet. Yaşam namaz.
Bunu diyor ben size muayyen vakitlerde belirledim. Bunun anlamı şu. Çocuğunuza 4 günde 5 kez ders çalışacaksın desen, 5 tane ödev yapacaksın desen, başka bir ifadeyle yatmadan evvel nasıl olsa yapamam, biraz televizyon izlerim falan diye. Onda uykusu gelir, bir ödevini ancak yapar yatar. Gitti 4 tanesi. Yapsa bile çok ağır gelir. Ama diyorsun ki ona bak sabahleyin yap bir öğle yemeğini yiyince yap, bir akşama doğru yap, bir şunu yap diyorsun ve çocuk yapıyor. Yani zamana endekslendiği zaman bazı işler yapılıyor. Mesela Kur'an okumayı siz endekslemeyin bir şeye yapamazsınız. Ama ne yapılıyor mesela? Camilerde var bu hatimler yapılıyor.
haftada bir gün perşembeye endekslenmiştir ya da pazara endekslenmiştir. Sen en azından okuyorsun. Yani son anda da olsa okuyorsun. Hadi olmasın ben senede 30 kez bir cüz okuyayım de. Yapamazsın. Bir şeye endeksleniyor, yapılıyor. Allah-u Teala da sistemi yaratan, bizi yaratan olduğu için, bizi bizden iyi bildiği için diyor ki günde 5 kez minimumda beni anın ama şu vakitlerde anacaksınız. Günün içerisinde yaymış bunu. Yoksa biz anmazdık. Yani 5'i bile yapmazdık.
Yani 40 rekatı bir defa bekleseydik, geri kalan 23 saat
burada Kur'an'a geçen de fazladır yani şeydir. Diğerler falan da fazladır.
Tesbih.
Ya nafile bile olsa çok zaman almıyor ya. Lütfen şeyi bir düşünün. Yani 24 saatin kaçta kaçı? Mesela bir söz var. Ya biraz yayılıyorum ama kusura bakmıyorsunuz değil mi? Bunlar ben ayetleri daha iyi anlamak adına oluyor. Yaptığın senin biraz fazla değil mi diyorlar ya. Siz de karşılaşmışsınızdır da bunlar. Yani sizin kadar İslami yaşantı, iman ayrı bir olaydır. İmandan bahsetmiyorum. İbadetsel yaşantıdan bahsediyorum. Olanlar ya biraz fazla değil mi? Ya da bir şeylerden bahsettiğinizde ya şöyle de yapmak lazım, bunu da yapmak dediğinizde ya biraz aşırı bitmiyor musun? Biraz fazla değil mi? Ya biraz da dünyevi değerler var falan deniyor. Buyurun.
Ama şimdi
bana eşim diyor ki abi ben dünyaya toparım.
Evet.
Şimdi o da onunla ilgili şey vardı, kısa vardı peygamberle ilgili değil mi? Diyorsunuz, birisi demiş ben 24 saat yapıyorum, kalkıyorum, utanıyorum, ediyorum.
Tabii. İşte oraya geleceğim de o dengeleri kurmak çok güzel. Peki şimdi bir şey anlatacağım, bakın matematikle izah edelim bunu. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi var. Ne diyor? Çok meşhurdur bu. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Bunu kabul ediyoruz değil mi hepimiz? Hoşumuza da gidiyor. Güzel. Peki bunun matematiksel ifadesi nedir? Başka? 24 bölü 3 dedi. Farklı bir şey söyleyecek var mı? Yani basitleştireyim. Yüzde kaç? Yüzdelerle ifade edin. Bilmiyorum. Bence %50'ye %50. Bakın. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş ahiret için. Yani Allah'ın Resulü %50 diyor. Değil mi? Şimdi hadi bir değerlendirelim. Bizler pazar günü buradayız. Namazlarımızı mümkün olduğu kadar kılma eğiliminde, camilere giden, oruçlarımızı tutan falanız. Şimdi bir günümüzü değerlendirelim bakalım. 24 saati 6, 7, 8 saati uyuyoruz.
8 saat.
İşe gidiyoruz. 8. Televizyon izliyoruz. Çocuklarımızla ilgileniyoruz. Torunlarımızla güle oynaya oynuyoruz. Değil mi? Bunlar tabii yapmalarımız gerekir. Ailemizle ilgileniyoruz. Kendimizle ilgileniyoruz, dingiliyoruz. Maç olursa maçlar ediyoruz. Bunlar hepsi bir gün içinde oluyor. Namazla kılıyoruz. Namazları lütfen toplayın zamanlarını. Hani bir de evde kıldıklarımız burada hani böyle sağıyla soluyla böyle imamlar, müezzinler böyle uzun uzatıyorlar işte sağıyla sonlar. Benim 2,5 saat tutmuyor, bilmiyorum. Ben o kadar
20 dakikadan hesaplasam bir işim 100 dakika. Ben o kadar yapamıyorum. 100 dakika. Hiç ben 100 yetmez.
Ya ortalama 2 saat diyelim mi namazlara? 2 saat. Günde kaç saat Kur'an okuyorsunuz? Yani ibadet maksadıyla diyorum. 1 saat diyelim. Hadi ben o kadar okuyamıyorum, bilmiyorum. Hadi 1 saat diyelim, 3 saat. Başka ne yapıyorsunuz ibadet adına? Ne yapıyorsunuz? Ne kadar zikrediyorsunuz günde toplam?
O da 15.
Yani bir odaya iniyorsunuz, kapanıyorsunuz, hesap yapıyorsunuz. Tamam, yani ibadet şeyiyle. Hadi yarım saat de onu diyorum. Hepimiz yarım saat her gün bir zikir yaptığımızı kabul edelim. Yapıyoruz. Kaç saat etti? 3,5 saat. 24 saat.
Emeklerin biraz daha fazla yapması lazım.
Efendim?
Emeklerin biraz daha fazla yapması lazım. Çalışanlar için o vakit yok yani o kadar.
Demek istediğim şey var. %50 mi? 24'te 3 ya. Ne yapar? Yüzde kaç yapar? 3'ü 4 ile çarp %10. %12. Yani 10, 90.
%90, %80. 88 bu.
Elinin %10'unu yapsak
şimdi çok çok abartı esasında şey yani fazla fazla rakamlar.
Yani rakamları yani bilmiyorum. Fazla. Ben günde bir saat Kur'an okuyor muyum? O kadar zikir. Ben namazlarım benim toplam 2 saati almıyor. Yani ben olanları tebrik ederim. Allah razı olsun. Aynı ne güzel. Daha fazla olsun keşke. Ama olmuyor.
Şimdi iş kazaları evden çıktıktan sonra iş kazasında şey derse işçi iş kazası olarak alınıyor. Biz de evden çıktığımızdan itibaren evin bileceği kadar bunlarda kaybedeyiz.
İnşallah. İnşallah. İşte şunu anlattı. Zaten buraya gelecek kelime. Bakın biz realitelerde değiliz. Yani yaşantımızda Allah-u Teala'yı unutmamak gerektiğini hepimiz anladık. Sadece ibadet. Yani yatıp kalkmak da dahil buna. İçini doldur, ne kadar dolduruyoruz bir de o var. Yani namaz kılıyoruz ama ne kadar Allah'ı gerçek anlamda zikir etmiş oluyoruz bu var. Yani ayaklarımız biraz yere bastığında görüyoruz ki yani %50 bile %50'nin neresilerinde değil yani. Hani bunu şey için anlattım. Şimdi zaman geçmesin burada şey yapacağım. Burada iki tane kavram var. Sebbaha fiile. Tesbih etmek fiile. Sebbaha fiile Arapçada bir şeyde kullanılır. Yüzmek fiilidir. Hani yüzmek var ya suda denizde yüzmek. Sürekli kulaç atma eylemine de yüzmek denir. Şimdi bu yüzmek bir de tesbih etmek de yüzmek. İkisinin birleştiği yer neresi? Mesela ben şöyle düşündüm. Uzun yüzdüğünüz takdirde sürekli olarak belirli bir hareketleri sürekli olarak tekrar etmek var. 500 metre yüzdüğünü düşünün. Kaç kez kulak atacaksınız değil mi? Yani en az 500 kez, hani 1000 kez belki bir kulaçla 20 metre gittiğinizi düşünürsek atıyoruz. Belirli bir hareketlerin sürekli olarak yapılması. Su aynı zamanda yani manevi gidişi de temsil eder. Yani maneviyatta da yol alış sonucunda yani boşa kürek çekmek anlamında değil de hedefe giden yüzme anlamında da bir yüzme. Yani boşa bir yüzmek de değil bu var. Yani tesbih belirli bir kelimeleri sürekli olarak tekrar etmek anlamına geliyor. Bunu şuurlu şuursuz herkes yapıyor ama ayeti kelimelere baktığımızda şuursuz olarak adlandırdığımız nesnelerinde bunun yaptığını görüyoruz. Yani bakın diyor, yeryüzünde ne varsa diyor, taşlar, ağaçlar, şeyler Allah'ı tesbih ederler. Hani bizim bilincimizle kıyaslandığında, onların da kendilerine ait bir bilinci var, onu şey yapmıyorum. Bila şuur bir eylem olarak da nitelendirebiliriz bunu. Yani sürekli olarak bir tesbih çekiyorsunuz, bir şeyleri çekiyorsunuz. Buna tesbih geliyor. Şimdi zikiri anlatacağım. Zikir çok geniş bir kavramdır. Bir iki kelimeyle anlaşılmaz ama buradan yaklaştığımız yere bakacağız. Zikir ise yanlış anlaşılıyor. Yani mesela ben Allah'ı zikredim deniyor. Allah, Allah, Allah ya da ya hay, ya hay, ya hay. Bu zikir değildir. Zikir olduğu söylenir ama gerçek anlamıyla zikir değildir. Bir şeyin zikir olabilmesi için, bak burası çok önemli. Bir şeyin zikir olabilmesi için zihinde yapılması lazım. Bilinçli, net farkındalık alanıyla yapılması lazım. Siz 1000 kez Allah deyin, Allah aklınıza gelmesin, o tesbihtir. Küçümsemiyorum, bu da bir faaliyettir. Ama bunu zaten hücrelerin otomatik mi yapıyor? Sen istesen de istemesen de yapıyor zaten vücut. Kafir olanın da bütün hücreleri Allah Allah diyor, adam farkında değil. Her nefes alışta, atomun her dönmesinde, bakın yani atomlu, atomik düzeyde bu tesbihat söz konusu. Yani elektronlar ışık hızıyla, ışık hızına yakın şeyde dönüyorlar. Ya kainat zaten yapıyor. Onlar zaten Allah'ın elinden çıkamazlar. Allah bilinç vermiş. Sen bilincini ne kadar devreye sokuyorsan, soktuğun anda sen kulsun. Sokmadığın anda zikir modunda değilsin. Bakın bunlar müthiş kavramlar. Çok önemli kavramlar. Dolayısıyla namaz hem tesbihat hem zikirdir. Tefekkür değil. Zikir çok daha üst. Tefekkür bir şeyleri anlamaya götüren yol. Fikretmek, düşünme, eylemin ismi. Zikir mod. Mod anlaşılıyor mu? Hal. Yani zikir moduna girdiğinizde Allah'ı düşünürsünüz. ve onu anlarsınız. Bakın zikir modu farklı bir moddur. Yani ben zikrediyorum mu zikretmiyorum anlarsın. Aklı Allah'ı hissedersin. Neye göre söylüyorum bunu? Yani ben mümkün o kadar bir şeyleri söylerken ayet destekli söylemek diyorum. Yani destekli konuşmaya çalışıyorum. Eskuruni eskürküm diyor. Değil mi ayet-i kerimede? Teskuruni eskürküm. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim diyor Allah. Şimdi zikri daha iyi anladınız mı? Yani zikir ettiğinizde Allah da size yaklaşır, siz hissedersiniz Allah'ı. Yani öyle Allah Allah Allah Allah derken ki olan hal değildir. Bakın küçümsemiyorum ne olur. Yani onun tesbih olduğunu anlatmıyorum. Çünkü Allah kendisi diyor ki beni zikrettiğiniz anda diyor ben de sizi zikrederim diyor. Zikretmiş olurum diyor. Yani şimdi erkekseniz zikretmeyin ya. Yani. Yani sıkıysa yapmayın.
Elhamdülillah murad ettiği gibi zikredebilsek keşke.
Efendim?
Keşke zikredebilsek diyorum onu murad ettiği gibi.
Sonu yok. Sonu yok. Zikredenlerin en hayırlısı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir an diyorlar ki uykuda bile onun kalbi uyumuyor. Yani Allah-u Teala'yı her an zikir modunda. Yani hatırlama, anma modunda. Allah'ı unutmuyor yani. Hatta Evliyaullah'tan öğlelerinden bahsediliyor ki çalışma, ibadet hanelerinin yanında bir tane eski, bugünkü deyimle banyo, duş alma yeri varmış. Allah'ı unuttuklarında kendilerini affedersiniz cenabet gibi hissederlermiş, gusül alırlarmış. Şimdi Peygamber Efendimiz'in yolunda olmak gayretindeyse, Peygamber Efendimiz hiçbir şeyi unutmuyor ise sizin talebinize bağlı bu. Bakın sizi bir kafir anlayamaz. Sizi günahın içerisinde hatta İslamiyet'e karşı olan biri anlayamaz. Sizin o huzurunuzu şeyi ve sizin yaptığınız her şey aşırı gelir ona.
Şimdi Peygamber de var, aşırıdan çıktığı var yani. Şimdi burada bir denge kurmak lazım. Bilmiyorum yani.
Evet.
Bir şey yaşayan bakanlar yani çok fazla da Peygamber'i aşmak lazım bazı şeylerde.
Peygamberi o anda aşılacağını düşünmüyorum da. Peygamber Efendimiz'in aşılabileceğini düşünmüyorum. Ya şimdi şöyle. Hedef Allah'a ulaşmak değil mi? Allah'a yakınlık hizmeti. Sizi buna ne götürüyorsa o yol sizin için hayırlıdır. Hatta bir tarif var. Münir Derman'ın tarifi çok hoşuma gidiyor. Günah ve sevaptan sormuşlar da şu bu öyle midir bu öyle mi? İki cümleyi de söylüyor. Çok güzel. Sizi Allah'a yaklaştıran her şey sevaptır diyor. Sizi Allah'tan uzaklaştıran her şey günahdır. Müthiş bilim. Artık bunun içerisinde ne koyarsanız koyun gider yani. Evet, devam edelim. Hani dersin başında söylendi. Tesbih ne, zikir ne? Açıklayıcı oldu mu?
Yani.
Oldu. İşte namazın tesbihi...
Zikirle... Yani aynı gibi düşünebiliriz.
Ama şimdi artık düşünmezsiniz herhalde. Ben çok net açıklandı bence.
Bütün detaylarını hatırlamak Allah zikir. Dün sana dilinle söylüyorum.
Bakın tesbihi aldınız sürekli olarak Allah Allah gün içerisinde belirli ritmik olarak Allah'ı sürekli olarak şey yapıyoruz. Bir eylem içerisindesiniz. Bilaşuur da olabilir. Buna tesbih deniyor. Ama siz farkındalık artık aklınızı veriyor. Yani aklınızı gözünüzün önüne getirerek ya da dilinizde söylediğinizi bilincinizle de yaşayarak yaptığınızda o zikir. Ve zikir, bakın çok ilginç, Fahri Bey ve araştırsın onu, meleklerin, yok ben şey yapan, yani Kur'an'la ilgisi olanı da yönelirim, o şey değil. Meleklerin zikiriyle ilgili bir ayet bulamadım. Meleklerin tesbihiyle ilgili birçok ayet var. Ben bulamadım, yok demiyorum. Ben araştırdım, bayağı ciddi zaman ayırdım. Meleklerle ilgili bütün ayetleri taradım bilgisayarda. Meleklerin zikretmesiyle ilgili bir ayet bulamadım. Bakın yok demiyorum. Bir ara ahirette Er-Rahman esmasının tecellisiyle ilgili bir ayet var mı dedim. Neredeyse yok diyecektim, iki yerde buldum. Hani o tamam ilerlemedim, varmış ama Rahim kadar çok geçmiyor. Bunun benzeri diyorum ki, meleklerle ilgili, Kayhan Bey siz de şey yapın, meleklerle ilgili, zikirle ilgili bir eylem yok. Yani melekler tesbih ediyor. Yarın biz seni hamd ile tesbih etmiyor muyuz diyor Bakara'nın ilk şeylerinde. Dolayısıyla zikir insana özgü. Eğer böyleyse, yani %99 diyeceğim böyle ama tabii kesin konuşamıyorum. İnsanın meleklerden üstün olduğu taraftır zikir.
Bilinçli.
Ama bilinç işte. Tesbihten bahsetmiyorum. Yani burada yanlış anlamasın, melekleri de şey yapıyor değilim. Yani Allah-u Teala'nın yaratığı sistemindeki insanlığa verdiği fıtrati üstünlük olarak şey yapıyorum. Yoksa yani melekler yani. Aynı zamanda yani ilave olarak. İradesini devreye koyuyor.
Kalpte olunca zikir, akılda olunca da fikir diyor.
Bence tam değil, doğru. Tam değil çünkü bakın ben ayetlerle düşünmeyi seviyorum ya. Ayet geçenlerde diyor ki vele zikrullahu ekber diyor. Hayır. Zikir ekber ise, yani ekber ismi taftil biliyorsunuz. En yukarısıysa en yukarı. Yani bunun artık şeyi olmaz. Şöyle mi böyle mi olmaz. Böyle zikrullah. Yani bir insanın yapabileceği en büyük ikri Allah'ın zikri. Vele zikullahu ekber. Bu formüldür. Anayasa bu. Yani en yüksek, en yüce faaliyet olarak şey yapılıyor. Namaz da bir zikirdir.
Ama zikrin alıcılarından daha zahit kim olabilir? En büyük acizat onlara verir yani. Hatta zikrinle
yani fikretmek, fikretmek şeyin boyutu. Bence de bakın zikir şunu söylüyorum ben. Bakın bu kitaptır, bir kalemdir. Bunlar isim eşyaların isimleridir. Ama kavram farklıdır. Siz kavramı tek bir kelimeyle açıklayamazsınız. Yani takvayı tek bir kelimeyle açamazsınız. Kaveme fiilini işlemişti. Kaveme fiilini tek bir şeyle açıklayamazsınız. Zikir de bu şekilde böyledir. Zikiri tek bir kelimeyle açamazsınız. Zikir kelimesi de bakın sözlüklerden birçok manaya geliyor. Zikir anmak, hatırlamak geliyor. Şu toplulukta onu zikrettik diyor. Sözünü etmek de olur. Ve ma tezekkerun diyor. Onlar zikretmezler diyor. Düşünüp öğüt almak anlamına da geliyor. Bir şeyi müzakere edip elinde kolunda düşünmek de zikir kelimesinden. Yani zikir çok farklı kelime. Tefekkür etmek zikrin içerisindedir. Ama vele zikullahu ekberdir. Yani ekber olarak. Yani Allah'ı düşünmek de zikirdir. Tezekkür etmek anlamında diyorum. Hani yabancı değilsiniz değil mi bu kelimelere? Bu şekilde. Ayetlere gelelim. İşte diyor ki o zaman diyor Allah'ı tesbih edin diyor. Tesbih etmenin de burada fiilini namaz olarak özellikle vermiş. Yani aslında geniş bir kavram da alimler bunun namaz olduklarını söylemiş özellikle de. Bunları muayyen belirli vakitlerde de insanlara, kullara Allah-u Teala namaz kılın olarak emretmiş. Demek ki biz ne anlayacağız? Namaz hem tesbihtir hem de zikirdir. Burada bir ayet var. O şeydi. Taha 14 ve ekimiz salata li zikri. Ekimiz salata namaz kılın emir. Li zikri, benim zikrim için namaz kıl, beni anmak için namaz kıl. Burada da iki şey çıkıyor bu ayetle beraber. Namazın iki ana şeyi var, bir tesbih, bir de zikir. Biz namazı bunun için yapıyoruz. Yani sevap kazanmak için değil, köşe dönmek için değil, sosyal vakit geçirmek için değil, cami arkadaşlarımı bir göreyim, evden kurtulayım değil, Allah'ın tesbihi ve Allah'ın zikri ki biz bunu yaşantımızın her anında yapmamız gerekenin minimumu olarak. En konsantre, en yoğun, en temiz, en kurallı olarak yaptığımız şeydir namaz. Şimdi hadi yapmayın da görün bu şekilde namaz kılmayın. Ya da hadi zikretmeyin bakalım. Ya da pazar günü akşamla ikili yatsı arasında ne güzel vakit geçirdik orada ya dersiniz, demiş olursunuz. Allah. İşte böyle olursa diyor namaz kılarsanız yuhricul hayyi minel meyt. Ölüden diriyi çıkarır Allah. Allah'ın diyor sizi diyor can vermeye, hayat verdiği şeylere koşun diyor başka ayette. Anladınız mı? Bizler ruhumuz, nefsimiz de ölü olma konumundan çıkarıyor. Ölüden diriyi çıkarır diyor. Burayı ben anlayamadım. Diriden de ölüyü çıkarır. Yani şu aklıma geliyor. Normalde tersi, yani kalbi şey olan birisi de kalbi sönebilir, ölü hale gelebilir. Ya da ne bileyim, bugün gördüğünüz yemyeşil şeyler aslında gelip geçici dünyanın metasıdır. Bunlar baki değildir. Bunlar da bir gün ölecektir anlamında bir şeyler var. Ama derinlerinde sanki farklı bir şey de var. Ama ben bunu tam bugüne kadar çözemedim. Eğer şey yaparsanız, ben de paylaşırsanız yani da sevinirim.
Şimdi diri olan inançlı insan, imanlı insan. Ölü olan da bence iman olduğu şartıdır. Ben onu anladım bunu.
Peki diriden ölüyü çıkarır deyince?
İşte de Cenab-ı Hak şey yapar canım. Diriden ölüyü de çıkar. Yani alimden zalimden yani öyle bir şey de olur yani.
Ha, bu olur mesela alimden zalim bir şey de olur. Olabilir. Olabilir.
İçinde bir şey var. Çıkarsa Cenab-ı
Hak. Ama sanki derinlerinde bir şey var gibi geliyor bana. Daha farklı. Onu bir tefekkür ederseniz, bende de paylaşırsanız sevinirim. Ben de bu anlamda şey yapacağım. Vakit az kaldığı için biraz hızlı ilerlemek istiyorum. Aslında konu çok güzel. Yani bu zikri ben güzel bir vakitte size anlatmayı şey yapıyordum. Biraz bahsettim ama bugün asıl anlatma şeyi bugünmüş demek ki. Güzel oldu. Birkaç dakikamız var, hemen şey yapalım. Ve arza ölümden sonra hayat verir. İşte biraz evvel şey yaptığımız. Arza ölümden sonra hayat verir. Yani bu dünyada da olur. Kurumuş bir şey var, çöl gibi bir ortam var, yağmur yağıyor, belirli bir imar geliyor oraya, canlanıyor. Başka bir şeyle de bu dünya hayatı bir gün bitecek diyor, değil mi? Ama ondan sonra ahirette tekrar bir canlanma, yeniden oluşla devam edecektir. Bu anlaşılabilir böyle. İşte diyor, siz de böyle çıkarılacaksınız. Ve kezalike yuhricune. Nereden çıkarılacaksınız? Topraktan. Yani kabirden, topraktan. Yani bizim yaratılışımız, sıratımız toprak. Toprağa geri döneceğiz. Yani ne güzel bir şey ya. Allah-u Teala diyor ki toprağın içine gömün. Yani toprakta eriyorsun ya, çözünüyorsun. Yani ne olduğunu. 59 tane element bulmuşlar insan vücudunda. Hepsi toprakta. Toprakta 59 element var. İnsandan 59. Hadi inkar et. Ya insan topraktan nasıl yaratıldı? Ya senin kemik mi topraktan? Hadi de bakalım. Domatese bakın.
Bilim söylüyor bunu.
Kıpkırmızı ya. Ya o çiçeklere bakın ya. Topraktan büyüyor. Vallahi kafayı yer insan ya. Bir bu gözle bak. Lütfen şu salı günleri ya da cumartesi günleri pazara gidiyor musunuz? Ya kazıklanmayayım. Eve doğru dürüst bir şeyler alayım. Hanım bana kızmasın. Ulan ağzımı suyu alsın yiyeyim değil diye değil de. Bir de Allah'ın ürünlerine, mahsulüne, Allah'ın eserlerine, sanatına bakayım diye bir gezer misiniz lütfen? Ya o renkler nasıl çıkmış topraktan? Ya kapkara bir şey bulaştığı vakitte elini yıkıyorsun. Hanım eve seni almıyor ya. Yani çamur çamur.
Pazarlara gidip o renkleri görmeye gerek yok. Aslında
baktığınız vakit görüyorsunuz. Her yerde. Ama pazarda biraz daha şey, yani evet. Müze gibi, sergi salonu gibi öyle yan yana dizilmişler böyle. Hani ara sıra görülen değil, çok yoğun konsantre.
Şimdi Leyla,
her şeyin zamanı.
Allah'ın rahmeti sen de işte de.
İşte buna, bunları düşünce elhamdülillahi Rabbil alemin diyor.
Aynı yana kendi başlı başına bir mucizesi.
Evet. Bakın ayette de böyle diyor işte. Sonra konuşalım onu Kayhan Bey. O yakaladığınız yeri. Sonra konuşalım. Sizi topraktan yaratması da ayete devam ediyoruz. Onun ayetlerindendir. İşte biz konuştuğumuz konulardan bu. Sonra sizi bir beşer olarak var olup yayılmışsınızdır. Diğerlerine geçmeyeceğim o ayeti. Yarım kalır. Bu konu bütünlüğünü şey yapalım.
21'de kaldık.
21'de kaldık. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız, biraz şey yapalım. Bunu konuşmuştuk ahiret sahnelerinden. Topraktan geldik. Yine toprağa gideceğiz. Çözüneceğiz. Ama toprakta bir tane de olsa bizim hücrelerimizden bir tanesi diri kalacak. Yani genetik şifremiz diri kalacak. Ve Allah-u Teala başka bir yaratılış sistemi de murad, yeniden yaratılış sistemini murad etmiş olabilir. Ama ilmin bugün geldiği yerle şunu söyleyebiliriz ki bir tane hücrenin DNA'sından, şifresinden bir insanı tekrar yaratmak, yani yaratmak değil mi? Tekrar yeniden oluşturmak mümkün. Hatta klonlamak mümkün. Kuyruk sokumundaki bir kemiğin fırında bile yanmadığı, onun içerisindeki DNA'nın kullanılabildiği bugün bilimsel olarak ispat edilmiş. Başka yaratma sistemleri, Allah buna bile gerek duymaz. Kün feyekun, ol dedi mi olur. Ama bir sistem gereği olarak bu olacak ise, bugünkü vardığımız ilimle bile bu mümkün. Yani herkesin genetik şifresinden işte tekrar çıkarılacaksınız. O topraktan tekrar çıkarılması teorik olarak mümkündür. Ahiret arzı bu mu olacak? Yani kıyamette tekrar edeceğimiz bu dünya mı olacak bilmiyoruz. Allah her şeye kadir. Başka bir alemde, başka bir yerde de olabilir. Ama bu dünya olduğunu varsayarsak bile, herkes öldü. Dümdüz oldu. Hiçbir dağ, ova, hiçbir şey kalmadı dümdüz. Güneş olmadı. Ve insanlar tekrar dirildiler. Böyle bir senaryo hayal ediyoruz. Başkası da olabilir. Ama insanların o tek bir hücresinden tekrar teşekkür etmeleri de mümkündür. İşte siz de böyle diyor, çıkarılacaksınız. İşte ne diyor? Arıza ölümden sonra hayat verir. Demek ki bir süreç geçecek. Bu arz yok olacak. Bir ölü bir ortam ve ikinci sure üflenişiyle beraber, bu Kur'an'da geçiyor, ikinci sure üflenilir diyor. Her şeyin tekrar bir yeniden canlanışı. İşte arza ölümden sonra hayat verir. Tekrar Allah-u Teala Hay ismiyle tecelli ediyor o sure üflenmesinden itibaren. Tekrar yeniden bir diriliş başlıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Ahiret diyoruz. Sadakallahul azim. Aman bu zikir konusunu, namazları şeyi yaşayalım. Bu yatsı namazından şey olarak.
Namaz gibi kılalım yani.
Namazı, zikir ve tesbih kılalım. Erdinç Bey'i kapatıyorum.
Tamam hocam. Emeğinize sağlık.
Gönlünüze sağlık. Allah muvaffak etmesi besin inşallah.